Merhabalar Mustafa Hocam.
Merhaba, hoş geldin hocam. Nasılsın?
Teşekkürler, seni sormalı.
Sağ ol, ben de çok iyiyim.
Böyle
Uzaklardan süper geliyor sesin.
aynen yüzünü görmek güzel ya, uzun zaman sonra.
Evet, senin de öyle, senin de öyle. Çok özlemişim, çok güzel oldu.
Nasıl abi,
Teşekkürler.
keyifler? Her şey güzel.
Gayet iyi. İstanbul işte, kar yeni eridi. Onun dışında iş, koşturmaca gayet yolunda her şey. Senin nasıl, alıştın mı iyice?
Bizim de iyi işte, aynı burada. Kar yok tabii. Arada böyle 3 ayda bir güneş, sarı bir şey çıkıyor. Güneşmiş, onu da yeni öğrendik işte. O
Evet.
çıkınca böyle
Güzel.
soyunup dışarı çıkıyoruz falan, güneş gelsin diye vücuda. Onun dışında işte yağmur, genel bulutlu hava falan.
Evet,
Çok
evet.
depresif diyorlar. Ben seviyorum gerçi, kapalı havada bir problemim yok ama genel olarak dedikleri kadar varmış yani yağmur olayında.
Yani boşuna dememişler. Londra'da yağmursuz gün yok. Doğru yani diyorsun. Onaylıyorsun.
Aynen öyle, aynen öyle.
Hadi bakalım. Kolay gelsin.
Şimdi bugün bu Cloud Podcast serisinde aslında özellikle seninle konuşmak istedim. Çünkü Azure Stack konuşacağız bugün. Fakat seninle konuşmak istememin sebebi de, biliyorsun biz yıllardır System Center anlatıyoruz seninle birlikte.
Evet.
Bayağı bir session hatırlıyorum birlikte anlattığımız. 2007 zamanında da anlatıyorduk. Onun
Aynen öyle.
öncesinde kullanıyorduk, anlatmasak da kullanıyorduk. Sonra 2012'ye o süreci birlikte yaşadık seninle. Sonra Windows Azure Pack'i anlattık. Ama Microsoft durmuyor tabii arka planda. Biz yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi yeni bir konseptle geldi, yaklaşımla geldi Azure Stack diye. Şimdi bunu anlatmaya başlayacağız. O yüzden System Center'la alakalı en azından Türkiye'de en knowledge'a hakim, en sağlam kişilerden biri olduğun için seninle konuşmak istedim bu konuyu. Bizim için de yeni aslında, çünkü elimizde henüz test edebileceğimiz herhangi bir şey yok. Bu ayın sonuna doğru galiba bir technical preview gelecek. Fakat hala sadece mimariyi okuyarak biliyoruz, dokümanlarda veya session'larda.
Evet.
Biraz Azure Stack konuşacağız ama öncesinde istersen bu hikayeye şeyden başlayalım. Yani nereden geldiğinden başlayalım. Benim
Umarım
hatırladığım işte,
şeyden başlamazsın. Mondan başlamayız
ya gerçek leş zamanlar, karanlık dönemlerde o zaman.
Evet.
Ama dediğin gibi aslında MOM ve SMS ile birlikte gelen, bu iki ürünle birlikte gelen. Aslında SMS gene birazcık şeydi yani, elle tutulabilir bir havası vardı da MOM birazcık problemliydi.
Evet.
Çok kullanası yoktu insanların. Bence System Center 2007'de de insanların ön yargılı olma sebebi de bu MOM ve SMS'ten gelen
Evet.
tecrübelerdi biraz. Ama Microsoft System Center 2007'de bir suite'le gelmedi bize. Hep ayrı ayrı ürünlerle geldi. İşte System Center Configuration Manager dedi, Operations Manager dedi. Sonra bir 2010'a doğru bir Opalis dedi. Opalis'i satın aldı, Orchestrator
Evet.
dedi. Bakış
Servis
açısı,
manager ekledi.
Service Manager ekledi. Bakış
Evet.
açısıydı. Ben sizin data center'ınızda her şeyi yönetebiliyorum ama en bir problem şeydi galiba, sen de katılır mısın? Bir entegrasyon yoktu. Tamamen birbirinden bağımsız 2007 sürümlerinde ayrı ayrı ürünler vardı. O zaman sen de anlattın bu ürünleri, değil mi? Bayağı bir projeler yaptık.
Tabii. Seninle çalıştığımız dönemde de bu ürünleri anlatmıştım. Sonra biliyorsun zaten bu ürünlerin aslında biraz daha yaygınlaşması kısmında bol bol eğitimler olmuştu. O sene hakikaten hatırlıyorum. Çok kişi 2007 ürünlerini senin söylediğin gibi özellikle SSCM her hafta herhalde bir SCOM
Evet.
sistem devam ediyorduk. Çok da kullanılmıştı. Ama diğer ürünler de dediğin gibi entegrasyonun olmaması ya da bununla ilgili istenilen çözümler örnek olarak işte SCOM'dan gelen bir alertin servis menajere entegrasyonu oradan başka bir şekilde işte Opalis gelene kadar bu alerti kapama gibi bu tarz fonksiyonlarda biraz daha şu anki daha biraz daha değil mi şu günkü göre çok daha zayıf kalıyordu. Çok çok haklısın o konuda.
Aynen öyle. Microsoft işte o yüzden Cloud OS dediğimiz vizyonla birlikte birazcık aslında internal departmanları da değiştirdi. Yani Windows Server ile System Center artık ekipler birlikte tek bir patrona bağlı. Birlikte çalışıyorlar. System Center tek bir lisans haline geldi. Tek bir ürün. İçerisinde başka yani ayrı ayrı ürünleri alamıyoruz. Tek bir lisans içerisinde bütün suite ürünleri dahil oluyor. Birazcık şeyden bahsetsen süper olur aslında. Bu 2012'deki suite'den, senin tecrübelerinden neler yaptın? Memnun musun Suite'den? Nasıl gidiyor?
Aslında şöyle söyleyeyim. Daha önce dediğim gibi bu ürünü tek tek kullanan kişileri öncelikle ürünü alıştırmak biraz zor oldu. Çünkü birçok kişi bu ürünleri tek tek kullanacağını söylüyordu. Dediğim gibi ürün zaten iki set halinde çıktı. İşte data center ve standart sürümlü ve birçok müşteriye gittiğimiz önce suite'i anlattık. Aslında çok beğenenler de oldu. Yine hani bu kısımlarda şu SQL Server lisanslamasına çok takılan müşterilerimiz vardı hatırlarsın.
Evet.
İşte her bir sistem center için SQL lisans diyeceğim, ne yapacağım diye. Bunlarla ilgili aslında birazcık konuştuk. Tabii o dönemde 2-3 tane çok büyük, aslında şu günün konusu olan private cloud'a geçen projeler yapma şansımız oldu. Neredeyse tüm sistem center ürünlerinin kullanıldı. Tabii bunun altında da aslında şirketlerin bu entegrasyonun mükemmel yakın şekilde çalışması geldi. Yani çok kısa yani şöyle birkaç örnek vereyim yaptığımız işlerde. Hepimizin gündelik hayatında çağrıları karşıladığı service manager'dan tut, işte monitoring ekiplerinin kullandığı SCOM'a kadar, işte bunların yönetimini, client tarafındaki deployment'larını ya da işte bu tarz yine günümüzde çok sorulu işte update yönetimi yaptıkları kadar, SCM'e kadar bir entegrasyonların oldu. System Center maceralarımız oldu. Hakikaten ürün 2012'de çok iyiydi. R2 ile birlikte yine güzel özellikleri geliyor. Hani şu anda zaten ürün artık stabil. Windows 10'la gelen servis pek birlerle neredeyse client tarafında Windows 10'un bütün kurulumları, işte update yönetim deployment'larını da yaptığımız yerler vardı. Gayet eğlenceliydi aslında. Kötü anılarımız da olmadı değil. 2012'lik beta sürümlerine uyguladığımız yerler vardı.
Tabii birazcık System Center'la ilgili böyle şehir efsaneleri vardır. Eğitimlerde anlatırız bilirsin. İşte operating system deployment yapan bir müşterinin yanlışlıkla tüm client'lara Windows Server 2012 dağıtması, sonra koşarak onu yakalamaya çalışması falan gibi.
Tabii. Bir de şöyle bir şey vardı aslında. Hakikaten her evini yapıyor. Yani Microsoft ürünleri genelde yapmaz ya. Bu evet, yapıyor. Evet. O yüzden evet böyle bir şey var. O yüzden başarılı gerçekten sistem ürünleri. Bugün de konuşacağımız hani diğer konu başlıklarında ana temasını oluşturması da güzel bir şey. Yani senin söylediğin gibi işte Windows ekibi, product grubu artık bir çalışıyor. Bütün ürünlerle entegrasyonlar ve bulut tarafında da sizlerin daha önce de birkaç yerde kurulum yaptığınız anlattığınız işte Azure Pack tarafında da yine bu ürünün aslında altyapı tarafında olması bence ne kadar güvendiğini Microsoft'un bu ürünlere gösteriyor. Kesinlikle. Ben de başarılı buluyorum bu ürünleri.
Yani suite'in dediğin gibi en önemli noktası tüm ürünler artık tek bir departman altında çıkıyor. Bir de bu CloudOS vizyonuyla birlikte Windows Server ekibiyle şey yapmaya çalışıyorlar. Hep update roll-up'ları veya service pack'leri bir arada çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü Microsoft'un vizyonu yıllardır anlattığımız gibi 2012 ile birlikte artık private cloud'da ben public'te yapabildiğim her şeyi senin private cloud'ında da yapabiliyorum. Bütün yapını buluta taşımana gerek yok. Lokalde de bu yapıyı kurabilirsin gibi bir mindset vardı. Ve bu System Center'da uçtan uca bunu destekliyor. Yani istemcini de yönetebilirsin, monitoring de yapabilirsin, .NET monitoring bile yapabilirsin. Evet. Service Manager'la ticket'larını alabilirsin ve orkestrasyonu yapabilirsin diye. Dediğim gibi bence çok başarılıydı. Bayağı bir enterprise Türkiye'de özellikle de adaptasyonu çok hızlı oldu. Evet. Enterprise'da bayağı bir firma kullanıyor. Ve danışmanlar memnun, müşteriler memnun, güzel gidiyor. Sonra evet. Microsoft zannedersem birazcık şunu anlamaya başladı. Bir Azure furyası geldi biliyorsun. Evet. Artık yani sanallaştırmayı biz yıllardır anlattık. Sonra şimdi Azure'la birlikte, Public Cloud'la birlikte bir bulut bilişim furyası başladı. Ancak ilk başta benim gördüğüm Türkiye'de Microsoft tarafında da böyleydi. Channel 9'da yayınlanacak evet ama eleştiri yapmamıza sıkıntı yoktur herhalde. Haydi Azure'a geçin. Mutlaka tüm kaynaklarınızı Azure'a taşıyın. Herkes Public Cloud'a geçsin. Orası çok güzel gibi bir bakış açısıyla gelince Türkiye'de birazcık böyle şey oldu. Yani ya tamam da ben her şeyi geçiremem falan gibi. Mesela storage vendor'larıyla da problemler yaşandı. Yani Microsoft'la storage vendor toplantıya gittiğinde storage vendor storage satmaya çalışırken Microsoft Account Manager ya hadi cloud'a, Azure'a geçin, boşverin storage'ı falan diye.
Araya bir store simple koyalım, hemen onu entegre edelim.
Evet. Böyle bir şey vardı ama zannedersem son 1-2 yıldır benim gördüm. Sen de yorumunu eklersin. Microsoft şeyi anladı. Sadece public cloud'la bu iş olmaz veya sadece private cloud'la olmaz. Ben sana hibrit bir çözüm vereceğim. Sen istediğin yerde bunu kullanabilirsin. Belli kaynakları taşı. Ben sana o dediği consistent experience vereceğim. Yani bulutta da olsan, lokalde de olsan aynı deneyimi yaşayacaksın. Herhalde bunu sağladı değil mi son 1-2 yılda?
Çok doğru söylüyorsun. Hani şöyle ekleme de yapayım. Çok da birkaç taze bilgiyle birlikte ekleme yapayım. O furya doğruydu. Yani bir şekilde bu ürünü de sunmak zorundalardı. Çünkü birçok biliyorsun ürünü artık bulut tabanlı olmaya başladı. Evet. Uçtan uca. Yine konuşuruz. Hani konumuzun konusu Azure Pack ve Azure Stack olacak ağırlıklı ama birçok müşteri aslında bir de biliyorsun sen Türkiye'de uzun yıllar danışmanlık yaptığın bu tarz firmaları da biliyorsun. Regülasyon sorunlarının da olması aslında bazı şekilde sıkıntılar yarattı bizim tarafta da. Müşteriler de buna ön yargıyla yaklaşıyorlardı. Ben aslında geçen hafta birkaç tane Anadolu seyahati yaptım. Konya, İzmir gibi. Birçok yerde o senin söylediğin 2 yıl önceki o bulut tarafındaki endişe ya da bulut tarafına bakış açısının çok değiştiğini gördüm. Süper. Aslında burada Microsoft'un diğer ürünlerinde etkisi var. İşte şu Office 365'in evet, çok yaygın kullanılması, işte MDM uygulamalarının kullanılması, bunlar bence aslında genel bulutu da ekliyor. Yani son olarak şöyle ekleyeyim bu konu başlığımıza. Gerçekten de birçok müşteri de aslında bu ürünleri direkt satmaktan ya da bu ürünleri direkt danışmanlığı yapmaktansa biraz da terzi modeliyle gitmek de doğru. Bu da hibrit cloud'a denk geliyor aslında. Çünkü inanılmaz yatırımlar olan yerler var biliyorsun. Birçok enterprise müşterinin kendi veri merkezleri var. Aslında biraz da extend etmek ya da işte servislerin de artması Azure tarafındaki müşterinin bakış açısını değiştirdi. Şöyle söyleyeyim bir daha Anıl sana. Birçok müşteri de inanılmaz şekilde sadece recovery özelliğini kullanan yerler var artık. Yani eskiden bu veri merkezleri veya ODM taraflar için, olağanüstü durum merkezleri için harcanan tutarın da paranın daha ucuz olduğunu görüyorlar. Bence bu da dediğin ölçüde değiştirdi bu bakış açısını.
Yani bence enterprise için çok önemli ama yani orta ölçekli SMB dediğimiz müşteriler evet, için disaster recovery inanılmaz bir şey. Yani hiçbir yatırım yapmadan ikinci bir veri merkezi, oraya işte infrastructure yatırımı veya adam yatırımı kesinlikle yapmadan saniyeler içerisinde bir anda buradaki sunucular VMware dahil, fiziksel sunucular ve Hyper-V dahil. Aynen öyle. Karşı tarafa çok düşük RPO'larla replikasyonu yapabiliyorum. Bunu kullanan bayağı yer var herhalde değil mi? Senden büyük
var var evet. Yani biz tabii müşteri isimlerini şu anda hani çok vermeyeyim ama İzmir seyahatinde gittiğimde bile Ege bölgesinde daha gördüm ve senin söylediğin ölçüde müşteriler. Yani bizim İstanbul'da daha önce çalıştığımız enterprise segmentte holdingler, finans sektörü ya da işte buna bağlı kuruluşlar değil, 200-300 işletim sistemine sahip, client işletim sistemine sahip şirketler ya da işte bu ERP yazılımlarını koşturan yerler bu senaryoları yapıyor ve senaryonun fazla olması da çok güzel. Hani VMware dediğin gibi on-prem yapıdan on-prem'e istersen tamamıyla fizikselden farklı bir fiziksel yeri. Bence çözüm çok yoğun. Zaten biliyorsun bir iki gün önce de yine bir iki gün olmadı belki bir haftayı da geçti. VMware tarafında da bir iyileştirme geldi. VMware tarafındaki evet kullanıcıların da aslında çok şirketlerin de bu ürünü kullanacağını düşünüyorum. Yani aslında olması gereken oluyor bence de. Yani müşterilerimizin genel olarak şu andaki o iki yıllardaki kaygılarının ya da işte buluta bakış açılarının ben değiştiğini görüyorum. Tabii bizim Türkiye'deki internet hatları da biraz süper bir hale gelirse oradan bir yana bir soru işaretleri var.
Eğitimlerde hani klasik soru vardır ya mutlaka sonda birisi çıkar der ya böyle 35-40 dakika bulutu anlatırsın çok heyecanlısın. Sonra biri evet, der ki peki internet kesilirse ne olacak diye.
Kesinlikle halen devam ediyor Anıl o. Hiç değişmedi. Bir de şey nasıl koruyorsunuz? Yani kendi veri merkezlerini nasıl koruduklarını bilmiyorlar çok müşterimiz ama.
Bekçi Ahmet'le birlikte çay içiyorlar orada ama.
Kesinlikle. Ya işte tabii buralarda biraz da işte senin, benim veya bizim gibi bu konularda tecrübe sahip danışman arkadaşların anlatması, bence sıkılmadan anlatması çok önemli.
Ama bence bayağı bir değişti son 1-2 yılda yani bu bakış açısı buluta ben Türkiye'de evet, çok hızlı olduğunu düşünüyorum. Yani Office 365'le ve dediğin gibi diğer senaryolarıyla evet, çok hızlı bir geçiş oldu bence.
Kesinlikle kesinlikle. Yani bu konuda bence şey tarafında da kullanan kişilerin en iyi reklamda zaten o değil midir? Yani kullanan kişilerin birbirini anlatması evet, bu ürünlerin bence yaygınlaşmasını sağlıyor. Biz de zaten sen de öylesin. Bir şu anda da biz aslında kendimize tanıtmadık ama şu anda senin yaptığın yerlerde sen de tamamen bir herkesi taşıyın tarzıyla yaklaşmıyorsun birçok müşteriye. Ben aslında oraları da merak ediyorum. Böyle çok da kısaca bir herkes tanıyor aslında seni öyle söyleyeyim. Ama İstersen çok kısaca Londra'dasın ama ne yapıyorsun?
Bu arada ben şeyi unuttum ya. Başta burada introduction.
Evet. Sohbet özlemişiz.
Introduction yapacaktık. Evet. Onu unuttuk. Evet,
direkt sohbete girmişiz. Bir de anılarım seninle güzel. Hep bizim şeyler de çok eğlenceli olurdu. Şeyde Microsoft'a ya da başka evet, yerde verdiğimiz etkinlikler. Biz öyle girdik gene. Evet. Biraz oraları da anlatırsan onu da sevinirim. Aslında ben hat tamam, durumları, tamam, fiziksel yapıyı birçok şeyi merak ediyorum. Türkiye iyi bir kötü mü onu da anlatacağız.
Aslında çok haklısın. Introduction yani, atladık. Seni tanımamız gerekiyordu ama dediğin gibi özlemişiz birbirimizi. Bayağıdır evet, konuşmuyoruz. Ben bir süre önce işte Türkiye'deki biliyorsun zaten maceraları sürekli başka mail adreslerinden hep mail gönderiyordum. Bir sene sonra eski mail adresinden bana ulaşamıyordum. Şu anda ama İngiltere'ye taşındım. Burada Londra'dayız. Aslında radikal bir karardı benim için. Bayağı bir radikal büyük bir karardı. Hanımla birlikte bayağı eşyaları sattık. Yani Türkiye'ye dönsek bayağı sokakta kalacağız şu anda, öyle söyleyeyim. Hiçbir şey yok. Geldik buraya. Şu an burada Hitachi Data System bünyesinde çalışıyorum. Hitachi Data System, Hitachi büyük kuruluşun aslında IT tarafı diyebiliriz. Ve tüm dünyada işte IT ile ilgili. Hep bir kafada şey var, Hitachi storage yapar diye bir algı var. Bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Artık server ve orkestrasyon katmanında bayağı bir çözümleri var. Yani data center private cloud dediğimiz veya hybrid cloud dediğimiz converged bir platform var. Tek bir işte kabin içerisinde storage'ından network'üne tek bir converged platform ve içerisinde de işte system center'la entegre bir orkestrasyon platformu. Günün sonunda infrastructure'ı da işte hypervisor katmanında tek bir tıkla işte storage'da LUN oluşturabiliyorsun veya switch'e VLAN'ları apply edebiliyorsun. Ya da gidip Hyper-V'de VM oluşturabiliyorsun. Hepsi tek bir dashboard'dan. Ben bununla ilgili IMEA'daki aslında nadir Microsoft dedicated kişilerden birisiyim. İyi yönleri de var, kötü yönleri de var tabii. İyi yönü, yani özgürüz. Aslında business development da yapıyorum. Tüm IMEA'daki bütün ülkelerle alakalı Microsoft'la ilgili ne olursa ben dahil oluyorum. Kötü yönde birazcık yalnızız yani. Başka hiç Microsoft deyince herkes aman falan diyor, böyle içeride bir şey var. Ama zamanla o da değişiyor. Buradaki müşteriler ama biraz daha şey, yani benim aslında dahil olduğum pozisyonla alakalı daha böyle enterprise segmentte gidiyoruz. Yani 10 bin VM, 20 bin VM tarzı yerlere gidiyoruz. Ama bakış açısı biraz daha farklı tabii. Yani buradaki cloud transformasyonu neredeyse bitmiş. Yani mindset açısından neredeyse bitmiş. Artık bankalar şeyi konuşuyorlar mesela. İçeride benim 1500 tane uygulamam var. Bunu ben cloud native application yapmak istiyorum diyorlar. Yani tamamen cloud ortamında çalışabilecek bir uygulama haline getirmek istiyorum muhabbetleri dönüyor. Artık yani buluta geçelim mi geçmeyelim mi falan değil. Biraz daha o trendi yakalamışlar ve trendle birlikte ilerlemeye çalışıyorlar. Biz de bu kişilere gidip işte Converge platformda bunlar var. İşte otomasyonla bunu sağlarsınız. Hitachi Microsoft'la böyle bir entegrasyonu var. Birazcık işte Alliance Management yapıyorum. Biraz Business Development yapıyorum. Bir de Services organizasyonunda her lokal country'de, ülkede danışmanlar var. Onlar Microsoft'la ilgili bir şeye ihtiyaç duyduğunda da işte o Subject Matter Expert olarak onlara dahil oluyoruz. Bu arada bütün podcastlerde ilk defa kendimi anlattım sayende. Birazcık olay tersine döndü. Sen de işte yapınca birazcık böyle oluyor. Şimdi biraz da sen bahsedersen süper olur.
Çok
Tekrardan
sana ben
başladım.
rahatsızım, çok sağ ol. İşte ben de aslında bu herhalde 13. ya da 14. senem oldu İstanbul'da ve bilişimde sektöründeki. Daha önce küçük başka maceralarım olmuştu. Aslında biraz daha farklı benim tarafım. Müşteri tarafında çalıştım. Son 10 yıldır aslında seninle de çalışma şansını yakaladığım gibi Türkiye'deki birçok kıdemli danışmanlarla birlikte proje ve genelde eğitim üzerine işlemler yaptık. Ben de yakın bir zamanda aslında gerçekten radikal bir karar alarak iş
Bayağı
değiştirdim.
Türkiye yani
Zormuş
sektör sarsıldı yerinde ya.
iş değiştirdim. Evet. Çok sağ ol. Ama ben öncelikle sarsıldım. Yani şaşırdım da ama inşallah daha da iyi olacaktır. Ben de yine global bir firma olan Comparex'in Türkiye tarafında ofis açmasıyla birlikte Comparex Türkiye'deyim. Burada bizim aslında sen çok daha iyi biliyorsun. Sen de çalıştın Türkiye'deki bu tarz hizmetleri sunan firmalarda. Bizim amacımız aslında buradaki çok da kısa bir süre olmasına rağmen yöneticilerle konuştuğumda ya da globalde konuştuğumuzda hep şunu söylüyorlar. Amacımız bir lisanslama modeli değil. Zaten lisanslama modelleri de çok çok değişti. Biraz da müşteri aslında yapılmayıp yani Microsoft'un corporate tarafında merkezden söylenen şekilde işlem yapmaya çalışıyoruz. Yani müşteri lisans satmak değil, danışmanlık ya da bir çözüm satmak amacımız.
Evet, çözüm
Çözümü
satmak.
satmak kelimesi söyleyeyim, çözüm sunmak. Bu çözüme göre aslında müşteri zaten ihtiyacı doğrultusunda gerekli lisanslamayı, donanımı ya da ihtiyaçlarını giderecek.
Peki
Onun
eğitim
dışında
tarafı bitti mi artık?
ya eğitim
Çünkü
tarafı
yani eğitim deyince Mustafa Kara hep akla gelir.
çok
Bir ara hatırlıyorum Bakırköy'de aşağı yürürken yani bütün esnaf falan selam veriyordu artık
sağ
herkes.
ol. Evet,
Sen de eğitim aldığı için.
Kesinlikle öyle. Geçen de
Bakırköy
hatta
alt şey oldu ya, level atladı yani falan.
evet, Bakırköy öyle, Fatih öyle, İstanbul'da olmuş. Bir de geçen de bir müşterim bile gittim, hatırlayamıyorum. Öyle bir Alzheimer'lıkla başlamış. 2005'teki öğrencim soruyor. Unutmuşum tabii birçoğunu. Öyle çok güzel tesadüfler oluyor. Aslında eğitim tarafı bitti mi ders? Bizim bulunduğumuz şirket aslında daha önce Datasor firmasının. O da Türkiye'de işte senin kaç tarafı olduğun gibi Dell ve HP tarafında çözümleri olan, yazılım çözümleri olan bir firma. Onların tarafında böyle niş eğitimleri var. Ama bizim senin benim verdiğim tarzda bir Microsoft tarafında eğitim planlaması yok şu anda. Belki ben de
Ama
kendim
gene community'ye sen şeyin devam edecektir herhalde, bir MVP
evet,
olarak.
imkanlarım da var aslında böyle bir şekilde. Çünkü bloktan biliyorsun birçok yerden ulaşıyorlar bize. Oradan da istekler oluyor. 2016'ların gelmesiyle birlikte aslında düşünmüyor değilim. Çünkü sen de
Süper.
biliyorsun en iyi şey eğitimle oluyor. Çünkü eğitim verdikçe okuman gerekiyor, anlatman gerekiyor. Ve sorular süper olduğu için onlara hazırlanmak gerekiyor. O yüzden düşünmüyor değilim. Bakalım artık
Süper.
göreceğiz.
Bloğunu tabii takip ediyoruz. Senin bloğa girince birazcık şey hissediyorum. Böyle devlet dairesine giriyor gibi hissediyorum. O Com.tr var ya sonda. Bak şu an fark ettim. Her senin bloğa girdiğimde öyle bir
Ya.
geriliyorum. Bir yerde bir üyelik girip işte TC kimliğimi vermem lazım gibi falan hissediyor.
Bak bu
Ama
süperdi.
çok...
Bunu çok işte aslında böyle feedback yapmak lazım. Alan adı biliyorsun tutmak zor Türkiye'de. Mustafa Kara ismi çok fazla. O yüzden evet
Evet.
blok şu anda TR'li. Onun da sıkıntısını yaşadık zaten duymuşsundur Türkiye'de.
Bir
DDoS
şey
saldırılar
yapman
çok.
galiba değil mi?
Evet.
Kanıtlaman falan gerekiyor bir şeyi. Öyle
Evet
bir şey
bayağı bir sıkıntılar olmuştu. Şu anda şey Azure'a taşınmayı düşünmüyor değilim artık. Yani o taraftan hizmet alacağım gibi ama DNS'ler yine şeyde tabii NIC.TR'de. İstersen devam edelim bu hani çok kısa bir
süper.
biz dinleyen kişileri çok kısaca tecrübelerimizi ve ne yaptığımızı anlattıktan
Ben
sonra.
montajla bunu zaten başa alırım, sıkıntı yok.
Öyle mi? Tamam. bunu da en son al ama bu da güzel. Tam bir şey iddiasını yönetmen şeyiyle güzel.
Aynen öyle. Şimdi
Bir tarafı
System Center dediğimiz gibi 2012'de bayağı bir aslında güzel bir suite içerisine geldi ve sorunlara çözüm üretir hale geldi. Ve Türkiye'de de bence adaptasyonu çok hızlı oldu. Bayağı bir firma halen aktif şekilde kullanıyor.
evet.
Bu Azure siteye gelmeden önce arada böyle bir ilginç bir deneyim yaşadık. Windows Azure Pack diye bir deneyim yaşadık. Böyle
Oraya gelen önce
sessiz...
ben sana kesin mi? Anladım. Çok basit bir şey soracağım aslında. Ben daha çok takip edemedim. Senin takip ettiğini düşünüyorum. 2016'ları inceleme şansın oldu mu? Ne diyorsun orada? Hani ürünlerle ilgili biliyorsun
Windows Server
S10.
olarak mı yoksa System Center
Yok,
olarak mı?
System Center olarak. Hani Windows Server tarafından ziyade o konuda senin de Cloud tarafında ve System Center tarafında MVP'nin oldu. Birçok kaynaktan da erişiyorsun. Ben biraz da farklı bir geçiş olduğu için yoğunluktan bazı şeyleri kaçırdım. Ben de belki kısa bir ara soru da sormak istedim sana. Çok kişi soruyor aslında. Sana da soru daha mı bilmiyorum. Yani yeni ürün ne değiştiriyor? Ben anlatmaya da çalıştım. Hatta bir iki de makale yazmaya çalıştım ama senin izlenimin nasıl 2016'da? App Controller yoktu. Birazdan geçeceksin niye olmadığını. Azure pek olduğu için filan.
Aynen öyle.
Buralarda yeni ürünler de çıkmıyor. Nasıl buldun yeni 2016'nın teknik
Yani
upgrade'leri?
bana kalırsa birazcık Microsoft'un yeni yaklaşımı oturtmaya çalıştığını hissedebiliyorsun. Yani Windows Server'a baktığında 2016'ya orada da bayağı vakit geçirdim. Çok fazla yenilik var gerçekten. Özellikle Hyper-V tarafında inanılmaz şeyler var.
Evet.
Scale-out File Server, SMB tarafındaki inanılmaz gelişmeler var. İşte Storage Space Direct gibi. Gerçekten bir hyper-converged platform oluşturulabiliyor artık. Lokal disklerle cluster yapabiliyorsun gibi.
Evet,
Baktığında
evet.
çok majör değişiklikler var. Fakat System Center'a döndüğümde bana birazcık şey gibi geliyor. Sanki bir update roll-up gelmiş gibi birazcık
Çok,
bir hava
çok, çok doğru.
seziyorum. Ama bunu da anlayabiliyorum çünkü enerjinin büyük bir kısmı Azure Stack ve bu hybrid cloud yaklaşımına geçiyor. Çünkü Azure Stack'te bildiğin gibi şu an itibariyle ilk TP'de de şey olmayacak, technical preview'de de. Bir
Evet.
System Center ihtiyacı olmayacak mesela.
Evet. Öyle gözüküyor.
Windows Azure
Aynen.
Pack'te VM'imi kullanmamız gerekiyordu. Arkada System Center lazımdı ama Azure Stack'te System Center yok. Çünkü sebep ne? Birazdan konuşacağız.
Evet.
Public Cloud'u lokale getiriyor. Public Cloud'da da System Center yok. O yüzden
Evet.
mesela yurt dışında biz müşterilere gittiğimizde genelde şunu duymaya başladık. System Center nereye gidiyor yani? System Center tamamen yok mu olacak gibi bir korku da gelmeye başladı. Bunu
Kesinlikle.
ilk ağızdan duyduğum bunun olmayacağına dair yani System Center çünkü çok fazla bir install base'i var yani kullanan çok fazla bir kullanıcı grubu var, müşteri var. O yüzden devam edecek. Baktığımda Orchestrator'da önemli değişiklikler var. Bana göre en önemli değişiklik gene her ürüne baktığında bu hibrit cloud'u desteklemesi. Yani mesela automation'da işte Azure Automation'la entegre olabilmesi, işte SME ile entegre olabilmesi. VMM'e baktığında VMM tamamıyla artık bir hibrit cloud management solution diyebiliriz. Yani bir Amazon Web Services'ine de bağlanabiliyorsun arka tarafta veya işte Azure'la tamamen entegre de yapabiliyorsun. Lokalde gene desteğin aynen devam ediyor ama genel System Center'da hep şeyi gördüm ben. Windows 10 desteği, işte Azure Stack ileride desteği, Windows Azure Pack'in yeni desteği. Yani böyle yakalamaya çalışıyormuş gibi bir hava var. Ama çok majör değişiklikler noktasında şu an için en azından çok benim gördüğüm, bildiğim yok.
Aynen katılıyorum. Çünkü ben de birçok kişiye söylüyorum. Ürün daha stabil ama hani 2007'den 2012'ye geçişteki gibi işte rollerin değişiklikleri
bana göre olmayacak, evet.
Evet, olmayacak, o gözüküyor. Ama müşterilerin, yani özellikle konuşacağımız diğer konu, Azure Pack'ten sonra konuşacağımız konuda işte Azure Stack tarafındaki entegrasyonları senin de söylediğin gibi arttıracak. Kesinlikle ben yükseltmeleri önereceğim müşterilere ama bundan dolayı, birazdan konuşacağımız konulardan dolayı önereceğim. Zaten ürün artık on-prem'de çok stabil bir şekilde çalışıyor ve çalışacağını da teyit edeceğiz.
Yani şeyde hiç şey yok zaten. Yani System Center 2016 gene aynı ekiple birlikte devam ediyor ve önemli değişiklikler gelecek. En önemlisi de support, yani destek anlamında çok geniş bir yelpazeye erişeceğiz. Çünkü artık şirketlere şey diyemiyoruz, yani bu Microsoft'un yaklaşımı değişti biliyorsun. Sadece Windows kullanacaksın, sadece Azure kullanacaksın bile demiyor artık. Yani yapında Amazon Web Services de olabilir ve arka tarafta VMware'de kullanabilirsin. İşte o yüzden Azure Site Recovery ile şöyle yapabilirsin. System Center aslında bu son 1-2 yılda devasa çıkan yeni servisleri birazcık destekleme anlamında çok önemli. Bence bir hale kavuşacak diyebiliriz. Tamam. O ekosistemde kendi yerini bulacak. Tek şeyim System Center Configuration Manager'la alakalı. Bakamadım en azından. Çünkü biliyorsun SCM biraz Private Cloud bu ailesinin dışında kaldı. Bir üvey evlat MVP'lik, evet, bile ayrıydı biliyorsun. Ben SCM'dim, evet, mesela. Evet, ben de onu orada bıraktım. İşte şeye geçtim. Diğer System Center'a falan geçtim. Evet. Çünkü Endpoint Management ürünü olduğu için client tarafında bu Private Cloud, o Data Center Management tarafında çok dahil olamadı. Ama SCM'le de ilgili inanılmaz şeyler var. Mesela SCM'e baktığında genelde bu Intune'la entegrasyonu, Intune tarafında işte Mobile Device Management'la birlikte artık tamamen bir gene hibrit şekilde yönetim. SCOM'a baktığında incelemişsindir büyük ihtimalle. OMS'le entegrasyon çok başarılı. Yani SCOM, kesinlikle, yapında varsa sadece SCOM değil, Azure Automation'da kullanıyorsan, SCOM'da kullanıyorsan veya yapında Active Directory'de varsa bir anda OMS, Operations Management Suite'le tek bir dashboard'tan capacity raporlarını alabiliyorsun mesela veya SCOM alertlerini alabiliyorsun gibi.
Aynen.
Hep böyle yeni ürünler var. System Center bu yeni ürünlerle birazcık daha çalışabilmeyi sağlıyor galiba bu 2016'da.
Evet. OMS'te de en çok canımı şey sıktı aslında. Sen de yapmıştın. Hani bizim aylarca uğraştığımız o dashboardları bir saniyede sunmaları inanılmaz muhteşem bir şey. Gerçekten de ürün, hani en son ben şey tarafında birkaç rollup update geçerek de şey yapmıştım. 2012 R2'de de aslında direkt entegrasyon yapıyor ve inanılmaz, evet, kullanışlı bir orta atmışlar. Aslında dediğim gibi bu tarafta dönüşüm o. Şey tarafında da Microsoft SCM'le ilgili söylediğine şöyle katılıyorum. Burada da bazı kurumsal müşterimize biz dönerdik. Yani Intune'u entegre edin. Portal üzerinden yönetmek derse buradan yönetin. O senin de benim de çok zorlandığımız eminim şey konusu vardır. Windows domaini ortamında olmayan ya da işte şirket dışarısında olan makinelere işte sertifikalı agentler yüklemek, onları...
SCM'de şey, evet, X-Mod ve Native Mod kağıtı vardı ya.
aynen. Ondan sonra HTTPS'e döndürdüler. Gene burada tabii Intune'la o agent ile birlikte çok daha farklı yerlere geliyor. Ama özetlersek herhalde System Center 2016'da geleceğe yönelik bir vizyon olan müşterimizin çok çok işine yarayacak bir ürün olacak. Çünkü az sonra konuşacağımız özellikle Azure Stack tarafında ya da işte extend bir ya da hibrit bir ortamı varsa bunları entegre edecek bir çözüm sunuyor. Bence de başarılı, yani zaten kendini kanıtlamış ürünler.
Kesinlikle. Yani
haber süper. Ben ona çok sevindim. Yani ürünle ilgili herhangi bir sonlandırmanın olmayacağı, ürünün sunulacağının söylenmesi
çok. Bunu direkt ilk ağızdan var. Yani Windows Azure Pack'le ilgili konuşabiliriz. Yani Azure Pack nereye gidiyor'yu konuşabiliriz.
Evet, onu konuşalım biraz da.
System Center'da böyle bir şey olmayacağına yani kesinlikle herkes emin. Çünkü System Center Private Cloud'ın kalbinde. Bence ileride Azure Stack'le birlikte de bir entegrasyon gelecektir. Ama dediğin gibi yani Microsoft yaklaşımında diyor ki şirketler de bunu arıyor. Her yerde cihazlar var, her yerde kullanıcılar var. Artık herkes sabah 9 akşam 5 çalışmıyor. Domaine'e bağlı her yerde insanlar var. Ama System Center'ın da bir şekilde şey yapması lazımdı. Buna ayak uydurabilmesi lazım. Çünkü System Center bildiğin gibi tamamen on-premise bir üründü.
Evet.
Multi-tenancy desteği yoktu. Tamamen kur çalıştır gibi bir mantıktı. Ama şu anda artık o service provider'lar için veya işte ne bileyim dışarıda kullanıcıları olan organizasyonlar için de System Center bu extension'larla birlikte işte Intune'uydu, OMS'iydi.
Evet.
Bu süreci yakaladı diyebiliriz. Bir
Çok
de
doğru.
dediğim gibi Windows Azure Pack, bu arada Azure diyorum kusura bakma ben.
Ben Türkçe söylüyorum bilerek. Aynen. Yok.
Bu şeyle
Ben de karışmak
alakalı.
istemedim.
Klasik işte daha önce de konuştuk.
Biliyorum.
Türkiye'ye gelince böyle Azure mecur deyince biz
Evet.
dalga geçerdik, birbirimize vururduk falan filan. Şimdi ben aynı hale geldim çünkü burada Azure deyince yüzüme bakıyorlar. Ne diyor bu adam falan diye.
Yok, fark ettim, fark ettim. Çok da hoşuma gitti. Doğru söylüyorsun. Geçen hafta işte dediğim gibi Almanya'dan eğitime geldiğimde orada sürekli Azure hani genel olarak kullanılıyor. Ben de Türkçe bir eğitim şeyi yaptığım için Azure diye
Evet,
geçiyorum.
evet. Şey gibi bu,
Güzel oldu.
VMI, WMI gibi yani. Burada da VMI
Aynen.
deyince gene bakıyorlar yüzüne ne diyor diye.
Aynen. Bir de SQL'de var yani.
SQL.
SQL. Evet, o çok kullanılan şeylerden birisi. Aslında ben güzel de bir şekilde geçişler de iyi oldu. Şeyi çok soracağım. Ben çok o konuda tecrübe edemedim ama birkaç müşteriye de teklif vermiştim. Sizin duydum da bu arada sizin kurduğunu birkaç yerde proje yaptığını da duydum. Microsoft 3 atomik eğitiminize bayıldım. O çok güzeldi. Azure peki istersen biraz anlat. App Controller kısmının niye sonlandığını, Azure Pack tarafında niye ürün aslında siteye doğru kayıyor ya da benim Azure Pack ortamım varsa taşıyabilecek miyim gibi sorular da olacak herhalde müşterilerin size sorularında izleyen. İstersen Azure Pack deneyimini uyguladığın yerler vardı yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Birazcık bilirsen sevinirim. Neler yaptık oralarda?
Yani gene şeye baktığımızda aslında Microsoft'un vizyona baktığımızda bence Azure Pack ile birlikte şey geldi. Microsoft dedi ki şeyi anladı. Yani Public Cloud'da ben bu kadar engineer aldım, bu kadar yatırım yapıyorum. Ama burayı kullanmayacak veya limitli kullanacak benim enterprise customer'larım da var. Enterprise tarafta müşterilerim de var. Ve bunlara da benzer bir çözümü sunmam gerekiyor. Çünkü günün sonunda baktığında bir yerde System Center'a dedike bir ekip var. Bir yanda Public Cloud'a sadece dedike bir ekip var ve bu ekip birbiriyle çok çok müthiş entegre haline gelmiyor. O yüzden bence bugün konuştuğumuz Azure Stack'in başlangıcı Windows Azure Pack'ti aslında. Microsoft şu fikirle geldi. Dedi ki ben public tarafta kullandığın yapıyı senin data center'ına getireceğim.
Evet.
Getiriyorum demedi. Aslında bazen getiriyorum da dedi ama getireceğim dedi. Ve bunun başlangıcını yaptı. Çünkü Windows Azure Pack için de biz şey diyorduk. Public Azure'ı lokal data center'ınıza getiriyoruz diye. Fakat
Evet.
Windows Azure Pack
Evet.
bunu sadece portal anlamında yaptı. Yani gerçekten bir
Özellikle yoktu zaten.
evet Azure'ı alıp gerçekten yani o feature setiyle birlikte API'leriyle birlikte lokale getirmiyordu. Azure
Evet.
Pack bize şunu sağlıyordu. Birebir Azure tarafındaki public Azure tarafındaki tenant ve işte admin portalini lokale kurabiliyordum. Bu mesela service provider'lar için inanılmaz bir use case'di. Yani hiçbir yatırım yapmadan, custom bir portal yatırım yapmadan veya orkestrasyon yatırım yapmadan arka tarafta bir Hyper-V farmının üzerine
Evet.
bir anda o ön yüz dediğimiz yani müşteriyi karşılayacak yüze Infrastructure as a Service portalini koyabiliyorduk buraya kadar.
Burada
Biliyorsun Azure'da
içerisinde yanlış hatırlamıyorsun, özür dilerim kestim. Devam et istersen sonra
Yok,
başlayayım.
lütfen lütfen.
Şey kısmı zaten Azure pek içerisinde zaten web siteler var dediğim gibi. Sanal
Evet.
makineler var, servis bus vardı. Bir de servis yönetim otomasyonu var. Diğer bizim şu anda 50'ye yakın kullandığımız Azure'un normal servisleri yoktu. Doğru
Tabii
mu
tabii yani
hatırlıyorum?
oldukça
Evet.
limited'tı. Limited'tı ama birçok ihtiyacı da karşılıyordu. Bu yüzden
Karşılıyor.
müşteriler bu adaptasyonu kolay yaptılar aslında. Çünkü günün sonunda ben eğer şunu istiyorsam bir Hyper-V yapım varsa içeride de bir service provider da olabilirim veya departmanların benim için müşteriler de olabilir. Mesela yazılım departmanı vardır. Sanal makine talep ediyordur. Ve bunun bir şekilde metering'ini yapmam gerekiyorsa
Kesinlikle.
Windows Azure Pack bunu saniyeler içerisinde yapıyordu. Ve en önemlisi de free'di. Yani herhangi bir ücret yoktu Windows Azure Pack için. Bayağı işte bir uygulamayı download edip Windows Server üzerine kurup tabii büyük kurumlar için iyice planlama yapmak gerekiyordu ama bir panel sunuyordu bana ve bu panelden VMM'e bağlı, bu çok önemli. VMM cloud'larla entegre sağlıyordum. Ve orkestrasyon katmanı ile birlikte infrastructure as a service hizmeti verebiliyordum. Saniyeler içerisinde işte 10 tane müşteri yaratıp bu müşteriler portale girip kendi VM'lerini, kendi VNet'lerini o software defined networking içerisinde oluşturabiliyordu. Evet. Bence güzel bir yaklaşımdı ve maliyet açısından çok iyiydi. Özellikle bir service provider düşündüğümüzde Türkiye'de de biliyorsun bayağı var. Bunlar da çok önemli sayılarda evet, infrastructure var, çok önemli Hyper-V farmları var veya VMware farmları var. Azure Pack burada direkt portali sağlıyordu. En önemlisi de ortada bir SPF katmanı vardı. Service Provider Foundation dediğimiz. O evet, orkestrasyonu sağlıyor. Mesela yurt dışında bazı ben case'ler gördüm. Bazı service provider'lar diyor ki Azure Pack'le birlikte gelen portali ben kullanmak istemiyorum diyor. Çünkü benim yani ben service provider'ım, benim özel bir portalim var diyor. Ben sadece o SPF Foundation'ı kullanacağım diyor. Yani ortadaki o orkestrasyonu evet, kullanacağım diyor. Öne custom bir portal koyuyor. Ortada SPF'i koyuyor. İşte SMA ile Service Management Automation'la, PowerShell Workflow'larla request'i gidip portalden alıyor. Arkada da VMware'i veya Hyper-V'yi otomatize edebiliyor. Bunu yapan eğer yani biz müşterileri şöyle segmente ediyoruz genelde burada da yurt dışında giderken. Müşteri şey seviyesi nasıl? Yani next click bu yapıya mı alışmış yoksa kendi işte PowerShell'le bir şeyler yapabiliyor mu? Bu PowerShell'le workflow kullanan müşteriler genelde şey isterler. Bana API ver derler. Bana işte orkestrasyonu ver derler. Hazır daha şeyler esnek verme. Esnek. Evet, ben onun daha üzerine bir şeyler olur, develop edeceğim derler.
Daha esnek bir yapı istiyor. Yani ürüne bağlı kalmaktan ziyade kendilerini geliştireceği bir şey. Ya şeyi sorayım bir daha sana. Daha önce kurulum yaptığınız yerlerde onu da çok kısaca anlatalım istersen. Orada söyledin çünkü. Azure Pack'te aslında müşteriler çok şey görüyorlar. Ya ben çok büyük bir enterprise yapımı kurmam gerekiyor. Öyle değil. Yanlış hatırlamıyorsam orada iki tane deployment senaryosu vardı. Bir tanesi de Express ve birinde enterprise deployment vardı. Buna göre ölçekleyebiliyorlardı. Doğru mu hatırlıyorum?
Orada? Aynen öyle. Yani iki tane deployment senaryosu var. Express genelde POC ve şey demo ortamları için tek bir sunucu evet, üzerine bütün roller kuruluyor. Ama daha scale up bir yapıdan bahsediyorsak benim kurduğum o şekildeydi birkaç tane yapıda. Ama günün sonunda baktığımda 5 tane sunucuya sadece bir uygulama kuruyorsun. 5 tane Windows Azure Pack sunucum var. Admin ve tenant için ayrı, SPF için ayrı, işte VMM entegrasyonu için ayrı gibi gibi. 5 sunucuyla ama deployment'ı oldukça kolay. Yani sadece o uygulamayı çalıştırıp VMM'le entegre etmek ve uygulama sırasına dikkat etmek, kurulum sırasına dikkat etmek kolay. Zor olan kısım, yani zor demeyelim de dikkat edilmesi gereken kısım ise daha sonrasında Windows Azure Pack içerisinde o planların oluşturulması, işte kaç tane müşterim olacak, bu evet, müşteriler hangi sistemlere erişecek. Mesela biliyorsun Network Virtualization diye bir kavram var. Çok üzüldüğüm nokta benim Türkiye'de mesela VMM'i gerçekten böyle hakkını vererek kullanan çok müşterimiz yok. VMM çok evet, güçlü bir ürün aslında. Tamamen seni Software Defined Data Center'ı sağlayabiliyor. Yani storage'ımı da ben VMM'den yönetiyorum. Network'ümü de buradan yönetebiliyorum. Mesela yurt dışında bunun çok örneğini gördüm. Network Virtualization yapan bir sürü firma var. Artık VLAN'ları falan bırakmışlar. Aynı network içerisinde aynı IP ile tenantlar barınıyor mesela. Bu da farklı senaryoları ortaya çıkarıyor. Yani sen tenantı gel data center'dan benim data center'a taşıyayım derken Bring your own IP diyebiliyorsun. Adamın IP'sini değiştirmene gerek yok. Çünkü network evet, virtualization'la tamamen izole bir ortamda tutabiliyorsun gibi gibi. Azure Pack bunların hepsini destekliyordu. Tam bir bu desteği sağlıyordu. Kurulum oldukça basitti. Benim asıl vakit harcadığım içerisindeki SMA yani Service Management Automation'da. Yani tenant bir mesela şu senaryoyu aktif etmiştik. Herhangi bir müşteri portal üzerinden gelip yeni bir VM oluşturduğunda ve eğer orada satın alma butonunda da SCOM'la izlensin diye custom bir tık koyuyordum ben. Onu tıklarsa evet, otomatikman arkadan ben bir PowerShell workflow çalıştırıp SCOM'a bağlanıp SCOM'dan agent'ı alıp yeni kurulan VM'e kurup onu monitör etmeye başlıyordum. Ay sonunda da bu hosting şirketi bunu tenanta faturalıyordu. Yani ben sana monitoring hizmeti de veriyorum. Ben sana backup hizmeti de veriyordum. Hatta daha efsanesi mesela diğer Azure Site Recovery desteği vardı Windows Azure Pack'te. Herhangi bir tenant bir VM oluştururken ben bunun bir kopyasını da Azure'da tutmak istiyorum dediğinde sen bunu bir service provider olarak ek bir cost yansıtabiliyordun müşteriye.
Orada bir charge tool'u var mıydı peki?
Nasıl?
chargeback tool var mı? Fiyatlama tool'u, hani o da kendi üzerine mi geliyor yoksa ayrıca bir şeyle mi yaptınız onu?
Arkada şey var, modül var. Yani bir usage, SPF'in usage bir virtual directory'si var.
Evet.
Ve orada dakika bazlı hangi tenant hangi VM'i kullanmış
Evet.
görebiliyorsun bunu. Ama sıkıntı şu, bu hazır bir billing modülünde veya bir chargeback modülü yoktu. Ama custom provider'lar oluşturabiliyorsun sen Windows Azure Pack
Anladım.
içerisinde. O yüzden mesela bunu yapan bir partner vardı. Ben çok yakından tanıdığım işte Windows Azure Pack'in development ekibindeki işte lead engineer'lerden bir tanesi ayrılıyor Seattle'da. Kendi şirketini kuruyor. Sadece WAPA extension yazıyor mesela. Cloud Assert'ı ismi. Yaptığı şey mesela sadece bir billing modülü yazmak arka tarafta. Mesela aynı şirket
Karar.
VMware desteği için de bir modül yazmış. Yani Windows Azure Pack sadece Hyper-V desteklerken o modülle birlikte VMware'i de destekleyebiliyorsun gibi. Azure Pack şeyi sağladı, yani extension yapılabilmeyi sağladı. O bahsettiğimiz SPF çok gerçekten önemli bir katman. İstediğin modülü kendin de .NET bilgin varsa oturup yazabilirsin. Veya gidip bir partner üzerinden gene o modülü satın alabilirsin. Şu an Türkiye'de kullananlar var bayağı aktif olarak.
Evet, biliyorum onu. Ben işlediğim gibi tekliflendirme kısmı olmuştu. Onunla da ilgili şöyle örnek vereyim. Aynen bu istedikleri yapıda enterprise bir deployment istemişlerdi. Müşteri sadece uygulama geliştirme departmanı için bunu düşünüyor. Çünkü DevOps kısmı çok çok önemli bir hale geliyor artık günümüzde. Yazılımcılar, işte altyapıcılar ya da bu tarz işleri yapan kişilerin bu konularda bilgisi de olması gerekiyor. Orada demo ortamında 3 tane platform istemişlerdi bizden. İşte bir test ortamı, bir pre-prod ortamı, bir de production ortamı istemişlerdi. Biz de bunu Azure Pack'le iç tarafta rahatlıkla yapabilecekleriydi sunmuştuk. Ne oldu bilmiyorum ama tekliflendirmiştik. Zaten ürün değişiyor. İstersen Azure Stack'e geçelim ama Azure Stack'e geçmeden önce sen az önce de bu videoyu izleyecek kişiler duyacaktır. Şu kavramı çok kullandım. Ben de seviyorum aslında. Software Defined dediğimiz işte Software Defined Data Center, Software Defined Infrastructure dediğimiz kavramı istersen biraz açıklayayım. Çünkü Azure Stack bunun temeline kurulu. Doğru mu
Kesinlikle.
söylüyorum bunu? Yani bu
Yani
bir kısım aslında.
kesin.
İstersen biraz açıkla. Ben hani şey kısmına çok girmek istemedim. Çok da güzel özetledin. Sanallaştırmada sadece herkes Türkiye'de genelde böyle sunucu sanallaştırmadan
Komplet,
bahsediyor.
evet
Ben
sadece.
DMM eğitimini vermiştim dediğin gibi. İnanamadım ürün. Yani bir 10 gün hazırlandım onu. Çünkü kendi istediğin kadar virtual network'lerin buna bağlı cloud'larını oluşturuyorsun ve birçok şeyde entegre. İstersen şu yazılım tanımlamalı, software defined dediğimiz data center'ları ya da altyapıyı bir değinelim sonra Azure Stack'e geçelim. Herhalde vakit yetecektir, öyle bir sonlandırmaya geçeriz ama bence gayet keyifli oluyor.
Evet,
Uzatabiliriz de
sohbet
açıkçası.
etmiş oluyoruz ya bayağı bir.
Evet, çok iyi oldu.
Yani burada benim aslında Türkiye'den buraya geldiğimde de afalladığım noktalardan bir tanesi buydu. Şimdi Türkiye'de çalıştığımız, yani ürünlerin belli bir yerine kadar çalışıyoruz. Belli bir kısmı genelde karşılık bulmuyor Türkiye'de. Bence Software Defined tarafı da bunlardan bir tanesiydi System Center ailesinde. Aslında organizasyonlar yurt dışında Software Defined Data Center tarafına geçiyorlar artık. Yani
Evet.
Arka taraftaki donanım birazcık şey olmaya başladı. Commodity olmaya başladı. Yani hangi donanımı seçtiğinin çok çok müthiş bir önemi yok. Önemli olan software. Yani onun üzerinde yer alan yazılımın ne kadar güçlü olduğu, onu ne kadar orkestre edebildiği. Çok önemli donanım vendorları dahi, mesela Hitachi bunlardan birisi. En iyi piyasadaki storage üreten donanım üreticilerinden bir tanesi ama o bile şu anda storage'ı en iyi ancak software ile yönetebilirsin. Software ne kadar iyi ise bunu yapabilirsin tarzı bir yaklaşımla
Evet.
ilerliyor. Software Defined Data Center dediğimiz aslında şimdi infrastructure katmanına baktığımızda ne var? Compute var, network var, storage var. Üç tane temel
Evet.
bileşen var. Bizim Hyper-V dediğimiz, yani sanallaştırma dediğimiz compute'ü ne yapıyordu? Sanallaştırıyordu. Yani fiziksel
Evet.
makineyi alıp sanal hale getiriyordu ve müthişti. Bayağı bir bizi de idare etti. Fakat artık o kadar karmaşıklaştı ki, çünkü şirketler teknolojiyle birbiriyle yarışır hale geldiler. Sunucu sayıları arttı. Sanallaştırma hala bunu karşılamaya devam ediyor ama bir noktadan sonra diğer bileşenler patlamaya başladı. Yani tamam, sen Hyper-V müthiş yapıyorsun ama deli gibi bir lokal storage yatırımı yapmaya başladın. Deli gibi lokal networking yatırımı yapmaya başladın. Tamam, bu yatırımı da yap ama management tarafında çok önemli sıkıntılar yaşıyorsun. Mesela bir şirketi VLAN'la yönetmeye çalışıyorsan sen, ki büyük ihtimalle bunu sağlıyorsundur. Zaten VLAN'ın bazı sıkıntıları var. 4096'dan fazla VLAN oluşturamıyorsun gibi falan.
Evet.
bazı service provider'larda 4096 rakamı, binlerce tenantı var. Çok düşük rakamlar. Rakamdan da ziyade, limitlerden de ziyade yönetimde o fiziksel switch'lere, fiziksel router'lara bağlanmada çok problem yaşıyorsun. O yüzden Microsoft ve VMware de dahil ve birkaç vendor aslında bu Network Virtualization tarafında bazı protokollere veya bu Software Defined tarafına odaklanmaya başladılar. Mantık şu.
Kullanım süper de olsa yetersiz kalıyor aslında.
Aynen olay. Öyle, aynen öyle. Çünkü yönetemiyorsun yani. Bunu yönetebilme şansın yok.
Yapı oldu. Evet.
O yüzden Software Defined yaptığı şey bunu software ile yönetebilmek. Yani mesela Software Defined Networking ile ben VMM içerisinde hiç fiziksel hiçbir switch'e bağlanmadan tüm yapımı, tüm networking yapımı Hyper-V sunucular için yönetebiliyorum arka tarafta. Hiçbir fiziksel evet. switch'e bağlanmadan. Sanki onlar yani compute'da ne yapıyorduk? Fiziksel bir sunucuyu alıp sanal hale getiriyorduk. Network de aynısı. Fiziksel bir switch'i alıp sanal logical switch haline getiriyoruz. Yani bir network alıp bir VM network haline getiriyoruz. Evet. Bunun sağladığı çok önemli artılar var. Ben mesela VMM'den, bu VMware'de de NSX ile birlikte sağlanıyor network virtualization. O konsoldan dışarıya çıkmadan hızlıca mesela VLAN'ları Hyper-V hostlarıma, fiziksel hostlarıma atayabiliyorum. Tenantlar üzerinde mesela load balancer, tamamen sanal load balancer oluşturabiliyorum arka tarafta. Biliyorsun fiziksel load balancer'ı konumlandırmak, yapılandırmak falan.
İyi bir efor yani. Evet.
Efor. Bir de bunlar hep buradaki yurt dışında şey diyorlar. Farklı silolar hep. Yani network katmanı için ayrı bir adam, ayrı bir departman. Storage için ayrı bir departman. Compute için ayrı bir departman. Load balancer için ayrı. Ama software defined'da sen bunların hepsini tek bir kalem haline getirip tek bir konsoldan yönetebiliyorsun. Bu artık şey değil bence. Opsiyonel bir feature değil veya opsiyonel bir trend değil. Bu olması gereken. Yani eğer teknolojiyle ilerleyen ve sunucu sayın artıyorsa, network yükün artıyorsa, software define'a geçmeden ne yazık ki bunu yönetebilme şansın yok. Yurt dışında bu geçiş oldukça sağlandı. Bayağı bir şirket geçti. Geçiyorlar. Şu an hali hazırda bunu yapıyoruz. Storage de aynı şekilde. Storage'ını da sen software şekilde yönetebilmen gerekiyor. Her seferinde storage'e bağlanıp oradan storage'ci arkadaşı arayıp bana bir loon oluşturup 10 tane Hyper-V host'a map eder misin demek yerine ben VMM içerisinde bana dedike edilmiş, çünkü ben bir tenantım storage admini için, VMM bir tenant, bana dedike edilmiş loon'lardan istediğimi oluşturup kotalarımı konfigüre edip direkt Hyper-V host'larıma, fiziksel host'larıma map edebiliyorum bunu. Software defined dediğimiz bu aslında. Yani bir VMM, bir Hyper-V bir virtualization admin olarak storage'ı ve network'ü de yönetebilmem sanal olarak. O fiziksel evet. sunuculara bağlanmadan. Ve VMM bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor aslında.
Yapıyor evet. Ürün çok şey. Zaten hani konumuzun ana şeyi de bu oluşuyor. Azure Stack'in daha doğrusu bu oluşuyor. Azure Stack'le dikkat edersen hani ilk ben yanlış hatırlamıyorsam Chicago'daki Ignite'de olmuştu. IT Pro etkinliğinde olmuştu. Ve ürün ilk çıktığında zaten şeydi yani hep bu kavram üzerinde durulduğu için biraz daha kişilerin kafasındaki soru işaretleri ya tam olarak ne yapacak, bu ürün nasıl geliyor ya da işte seninle de sohbet etmiştik, Azure Pack versiyon 2.0 mı oluyor, Azure Pack
Tabii
bazı tartışmalar da olmuştu burada. Aslında en büyük değişiklik mesela yine bu konuşacağımız bu son konu başlığımızdan birisi olan yani aslında biz Azure Stack'le scale out olarak üst düzey ölçekleme kısmında esnek olarak A katmanını, depolama katmanını, birçok şeyi otomatik olarak yük devriyle senkronize eden bir yapı kuruyoruz. Biz de buna software defined data center'lar da altyapılar diyoruz. Buradaki şey kısmında ürünle ilgili en son yanlış hatırlamıyorsam donanım gereksinimleri falan çıktı ama herhangi bir paket falan ben göremedim. Sen de herhalde bahsettin.
Şu an yok. Technical preview yani bu ay sonunda çıkacak diye biliyorum. Şu an aslında donanım vendorları veya diğer işte büyük vendorlar Microsoft ekosistemindeki bu early bitleri aldılar. Yani aslında yazılımı görebiliyorlar diye biliyorum. Fakat evet. Public tarafta zannedersem bu ay sonunda bir technical preview göreceğiz ama production'a çıkması yani şu an çok acele etmelerine gerek yok herkesin. Ya ne yapacağız biz Windows Azure Pack gidecek mi gitmeyecek mi diye. Çünkü yani 2016'nın son çeyreği belki de sarkabilir. Biliyorsun Microsoft Ignite'ı şey yaptı. Mayıs ayındaydı. Eylül ayını aldı. Değiştirdi tarihi. Bu büyük ihtimalle şey bu tüm bunların işte GA'lerini orada yapmak için yapılmış bir şey olarak düşünülüyor. Peki senin mesela Azure Stack ile ilgili fikrin ne? Yani detayına girmeden önce ilk gördüğünde ne düşündün?
Ya ben
Yani
ilk
yeni bir
gördüm.
ürün diye mi düşündün? Windows Azure Pack gibi portal getirecek mi? Yani ilk kafanda canlanan neydi mesela?
Evet, ben ilk kapanacağını aslında şey gördüm. Birkaç tane kaynaktan da inceleme şansı oldum ki Azure Pack'i iyileştirmişler. Ya da ismi değiştirilmiş. Böyle en bezgelen oydu. Tabii işin içine mimari de biraz incelenmiş. System center'ların olmadığını ya da şu andaki mimaride görünmediği için birazcık farklı olduğunu, ürünün daha doğrusu Azure Pack olmadığını fark ettim bu kısımda.
Evet.
Tabii şey kısmında yeni program yöneticisi herhalde Jeffrey Snower en son bir video yayınlamıştı. İzlemişsindir eminim. Bilgileri de sundu. Onu biraz daha oturdu kafamda. Tabii biraz daha şey kısmında özellikle hani kullanılan daha önce Azure Pack trafiğiyle ilgili kullanılan müşterilerimizde bu tarz ürünün mimari de değiştireceğini, işte senin söylediğin gibi bir System Center ürünü olmadığını, tarafta aslında çok fazla büyük şekilde storage space'lerin olduğunu, bunları birbiriyle bölümleyerek işlem yaptığını, işte VM ekranlarının farklı olduğunu hissedince ürünün değişik olduğunu gördüm.
Evet.
Şu anda sabırsızlıkla bekliyorum aslında neler yapabiliriz. Belki şu anda yeni firmamda da aslında enterprise taraftaki müşterilere bunları sunmak istiyorum. Çünkü şey kısmında yani ürünün Azure Pack'te yaptığı çok ortadaydı. Bu kısma ben çok daha üst düzey bir gelişmenin de geleceğini düşünüyorum. Ama ilk izlenimim kesinlikle benim ilk gördüğüm şey şuydu. Azure Pack 2 değil. Öyle bir şey hissettim ama
Evet.
birçok yerde yazıyordu hatırlarsan. Azure Pack 2 çıktı,
Ya
Azure Pack deniyor diye.
ilk o sunumdan sonra inanılmaz bir şey oldu internette. Yani bir kere çok büyük bir yenilikti. Microsoft da bunu çok heyecanlı sundu. Herkes yani Windows Azure Pack 2 versiyonu mu değil mi? Bazı dediğim gibi makalelerde Windows Azure Pack 2 diye geldi. Hatta ben onu görür görmez daha hemen bir gün sonra bizim Cloud Data Center işte MVP grubunda program manager'a sordum. Çünkü öyle ilginç ki Ignite sunumunda
Geçiyordu ama
sunum yapan
hatırlarsın.
kişi de WAP
Evet.
version 2 diye şey var böyle. Millet onu falan gösterdi. Ya siz birbirinize konuşmuyor musunuz falan diye böyle. Gömüyorlar şeyde. Email distribution liste birbirlerini gömüyorlar. Ama sonra
Evet.
official cevap geldi. Dediler ki hayır, Windows Azure Pack ayrı devam edecek. Ne kadar devam eder onu ayrı tartışırız. Ama en
Evet.
azından belli bir süre devam edecek. Çünkü 2016'nın sonunda gelecek bu. 2017'de anca daha yeni yeni oluşturacağız falan. Bana göre
Evet.
2-3 sene daha Windows Azure Pack ile ilgili bir problemimiz olmayacak diye düşünüyorum. Ama Windows Azure Stack dediğimizde yani yurt dışında da her yerde konuşurken Azure Pack'le karşılaştırılamayacak bir şeyden bahsediyoruz bence. Tam bir dev
Evet.
yani devden bahsediyoruz bana göre. İnanılmaz bir şey. Çünkü ben de aynı fikirde oldum yani seninle birlikte ilk izlediğimde sunumu ve birkaç kere izlememiz gerekti. Tam olarak ne yapmaya
Evet.
çalıştıklarını anlamak için birkaç kere izlememiz gerekiyordu. Ama Azure Stack aslında hani o Windows Azure Pack'te dediler ya Azure'u lokale getiriyoruz biz dediklerini gerçekten bunu yapıyorlar şu anda. Yani Windows Azure şu an hizmet halinde verilirken oradaki architecture'ın mimarinin aynısını gerçekten lokale getiriyorlar. Mesela o
Evet.
mimaride bir şey yoktu. System Center yoktu. O yüzden Azure Stack'te de bir System Center ihtiyacı yok. O mimaride mesela full software defined'dı. Yani alt tarafta cloud o infrastructure dediğimiz yani Azure'daki işte Hyper-V vardı, Windows Server vardı ve belli Azure teknolojileri vardı otomasyon için. Diyorlar ki bunların aynısını da gene biz sana getiriyoruz. Ve VMM
Evet.
Orchestrator'a ihtiyacın yok. Bunların hepsi hazır bir şekilde geliyor. Birebir aynı mimari geliyor, aynı API geliyor, aynı SDK geliyor. Bu aslında biz IT pro'lar için heyecan verici ama bana göre en önemlisi development life cycle'ında inanılmaz
Kesinlikle.
bir değişiklik olacak. Çünkü şu an burada gördüğümüz hani biraz önce dedim ya yurt dışında artık şirketler şeye başlamış. Yani içeride uygulama geliştirmede public cloud'ı çok rahat kullanıyorlar. Hiç bunlarla ilgili problemleri yok. Ama çok büyük bir sıkıntıları var hocam. Ne biliyor musun? Şu. Şimdi ben developer adama diyorum ki sen public cloud'da Amazon'u veya Azure'u kullanarak saniyeler içerisinde SQL'ini oluşturup işte veya bir PHP ortamı oluşturup coding'e başlayabilirsin. Infrastructure kafana
Evet.
takmana gerek yok. Çünkü on-premise yaparsan yok şundan onay alacaksın, yok böyle, yok şöyle günleri bulabilir. Bir anda ne oldu? Agile Development dediğimiz o süreç gerçekten oldu yani. Bir developer direkt public cloud'a bağlanıp saniyeler içerisinde geliştirme yapabiliyor. Süper. Hiç
Evet.
problem yok. Ama problem nerede biliyor musun? Problem şurada. Sen bu adamı Azure'a gönderiyorsun. Senin lokal bir infrastructure'ın var. Azure'a gönderiyorsun ve diyorsun ki arkadaş burada Azure Table var, Azure Storage var, Blob Storage var, vNetwork'ler var. Yani bambaşka evet. bir ortamdan bahsediyoruz. Geliştir burada. Adam geliştiriyor 30 gün, 1 ay, 5 ay. Sonra diyorsun ki bu uygulama local'da çalışacak. Yani public değil. Benim on-premise'imde internal bir bankacılık uygulaması. Developer'a diyorsun ki hadi bunu getir içeriye. Komple evet. re-architect etmesi gerekiyor. Çünkü senin içeride network'ün farklı. Senin içeride storage'ın farklı. Table storage diye bir kavramın yok içeride veya blob storage diye. Bu sefer tekrardan bu adam bunu değiştiriyor komple bütün dependency'lerini. Lokale alıyor ama senin o agile dediğin yapıda kazandığın faydayı kaybetmiş oluyorsun.
Evet, o efor boşa gitmiş oluyor. Zamandan da bu sefer. Aynen. Yeni işlemler.
Tersi de on-premise'den bulutu alırken de bu şekilde. Şimdi Azure Stack'te bu bitti artık. Azure Stack'te en önemli kavram bu. Çünkü ben canlı bir demoyu hatırlıyorum. Lokale bir VM, bir uygulama, bir web sitesine PowerShell'le işte 10 satırda deploy ediyorsam hı-hı. sadece target'ı değiştirerek aynı kodla, aynı SDK ile, aynı API ile benzer uygulamayı buluta da deploy edebiliyorum.
Süper.
Bu inanılmaz bir şey.
Çok ciddi bir değişiklik, evet. Gerçekten.
En önemli bence yani Azure Stack ile birlikte gelen en önemli şey aslında bu development life cycle'ının çok önemli değişmesi. Yani bir bankada düşündüğümüzde tamam müşteri verini atma sen ama developer ekibin mesela Azure'u kullansın. Azure üzerinde geliştirme yapsın. İçeriye geçirdiğinde de otomatikman çalıştırabilsin. Çünkü biraz önce bahsettim DevOps'un çıkma sebebi ne? DevOps kavramının.
Evet.
Developer ekipleri bir şeyler üretiyorlar. Sonra bunu gidiyorlar. Operation ekibine veriyor. Operation ekibi bir çalıştırıyor, çalışmıyor. Developer diyor ki benim ortamda çalışıyor. Operations diyor ki benim ortamda çalışmıyor. Böyle evet. bir konflikt var arada. Sonra o tekrardan alıyor falan filan. Bunları entegre etme aslında DevOps. O ikisinin yakın çalışması. Azure evet. Stack bence DevOps'u da inanılmaz destekleyecek. Yani bu manada bu birlikte çalışabilmeyi, o consistent experience dediğimiz public ve private'ın, hibritin tam anlamıyla ortaya Bilmiyorum. Çıkmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Evet.
Süper. Şöyle özetleyeyim istersen şey kısmında. Aslında ürün Azure Pack'in aynısı değil. Kesinlikle farklı. Mimari açıdan herhangi bir şekilde ben sitede paylaşmıştım. İnternette bulabilirler. O tarafta çünkü Operation Management Suite'i, işte Azure Resource Manager'ları, Linux'de Windows portalı veya DevOps tool'ları falan da göreceklerdir mimaride. Evet. Orada bir değişiklik yok diyoruz. Doğru mu? Evet. Herhangi bir şekilde. Sen burada bir en büyük faydanın aslında uygulama geliştiriciler için de bu karışıklığın önleneceği bir ortam olacağını söylüyorsun. Ki bence hani biraz da biz geriden gelmemize rağmen çok çok da geriden gelmiyoruz. Senin izlenimlerine katılıyorum. Türkiye'de de birçok biliyorsun finans kurumu, birçok şeyler kendi uygulamalarını geliştirmek zorundalar. Evet. Dışarıdan satın alma yöntemine gitmiyorlar ya da işte GSM sektörleri, telco sektörü diyebiliriz genel olarak. Bu tarz bir yer olduğu için aslında güzel bir çözüm olacak bizim onlara sunacağımız. Bir çözüm olacak. Tarih olarak da şey söyledin herhalde biraz daha bu yılın sonuna doğru mu diyorsun? Eylül gibi mi öngörüyorsun senin kafandaki
şeyler? Bence public olarak çıkması yani 2016'nın ikinci yarısı olduğu kesin herhalde September dedi de şey olacağı için, Ignite olacağı için tamam. O zaman
yürütebiliriz. Yani,
ama en azından yani şunu söyleyebiliriz yani Windows Azure Pack'te olan kişiler için veya işte System Center ne olacak diyen kişiler için bu Azure Stack çok devasa bir şey ve ilk çıktığında da adaptasyon hemen hızlı olmayacak. Yani evet. 1,5-2 sene var diyebiliriz daha bunun gerçek şeylerini görmemize, deployment'larını enterprise'da görmemize bu kadar süre var. O süreyi de kendimizi geliştirmek ve ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için kullanabiliriz bence. En önemli şey de biraz önce bahsettim. Software Defined tarafını, donanım gereksinimlerini sen paylaşmıştın hocam sistemde. Orada göreceksin evet. mesela Scale Out File Server kavramını kullanıyor tamamen. Evet. İşte Storage Spaces Direct kullanıyor. Storage Spaces Direct mesela çok efsane bir teknoloji. Hyper Converge yapıyor. Yani Converge platform değil, Hyper Converge yapıyor. Bu Nutanix veya işte SimpliPi gibi birçok firma var biliyorsun. Yeni evet. Startuplar. Mantık şu, 5 tane Hyper-V hostum var. Ortak bir storage yok dikkat edersen. Hiçbir şekilde shared SAN kullanmıyorum. İçine evet. lokal diskler takıyorum. Birbirleriyle bir arkada bir enclosure'la birbirlerine de bağlı değil diskler. Tamamen ayrılar ve bu ayrı yapıda ben bir cluster oluşturabiliyorum direkt Storage Spaces Direct'le.
Doğrudan bağımsız olması.
Aynen öyle. Önemli. Lokal disklerle tiering yapabiliyorum. Bu SSD'dir, bu önemlidir falan diye. Sonra VMM Cloud'una da şey diyebiliyorum mesela. İşte önemli şeyler, tenantlar otomatik SSD tier'ına gelsin gibi. Ve RAID'i düşünebilirsin. RAID lokal disklerle sunucular arasında oluyor, Storage Spaces Direct'te. Yani bir SN'e ihtiyaç yok. Ve Scale Out File Server inanılmaz bir teknoloji. Mesela Türkiye'de çok üzülüyorum, kullanılmıyor. Ama biliyorsun 2012'de şöyle bir kavram geldi. Scale Out File Server ve SMB 3. Yani bu şu demekti. Arka tarafta artık ben SQL ve Hyper-V için bir SAN kullanmama gerek yok veya en azından ön kapı kullanmama gerek yok. Windows Server benim için bir file sharing olabilir arka tarafta.
Aynen. Şey,
Hyper-V SQL'i tutabilirim.
tabii, şey kısmında hatırlıyorsun yani daha önceki senle çalıştığımız dönemlerde işte Hyper-V 1.0, 2.0'da birçok işte migration ya da taşıma senaryolarında ya da canlı aktarımlarda bu tarz donanımları %100 kullanılması öneriyor ki hani
Evet.
şu anda replikasyonlarda da öyle inanılmaz başarılı bir şekilde SMB 3.0'ın faydalarını çok rahat kullanabiliyoruz.
Kesinlikle.
Ben çok beğendim yani şey kısmında ürünle ilgili. Donanımsal dediğim gibi paylaştım. Birebir paylaştım bu arada. Çok da takip ediyorum. Sen de çok seversin Jeffrey Snow'u PowerShell'den dolayı.
Tabii, efsanedir ya.
Efsane. Onun da görünce de çok şaşırdım. Dediğim gibi bütün ekibin bir araya gelmesi de çok güzel olmuş. O tarafta herhangi bir şey Microsoft ekibinde işte Windows tarafı ayrı, işte PowerShell ekibini ayrı tutayım gibi değil. Hepsinin tek bir taraftan olması da bence ürünü çok daha ütopik yerleri getirecek bizim herhalde bir iki sene sonra gördüğümüzde
Kesinlikle.
bu Azure Automation'ın ya da diğer özelliklerin de bu kadar çok kullandığımız yerlerde muhteşem bir hale getirecek. Ben hani şey kısmında sorayım sana kullanıyorsun çalışmalar yaptık bu Azure tarafındaki automation'la ilgili ne diyorsun? Orada bir bayağı değişiklikler oldu en son PowerShell ile entegrasyonlar oldu.
Evet.
İşte grafiksel bir otomasyon şeyi geldi. Çok da ben hatta yayınlanmadı ama Microsoft Virtual Academy için videosunu da çektim. Bayıldım. Senin kadar şeyi sevmiyorum. Komut arayüzüyle çalışmayı. Çok hoşuma gitti o paneli, tabloları, nasıl tuvalin üzerine şeyleri
Evet.
koymak. Çok hoşuma gitti. Tam bir akış şeması var. Workflow'lar var.
Kesinlikle.
İstersen bir de onunla ilgili deneyimlerini aktarırsan seni ben çok kişi tanıyor ama tanımayanların ben şöyle de özetleyeyim seninle ilgili. Benim hatırladığım ve bildiğim kadarıyla. Özellikle PowerShell kısmında inanılmaz bir nasıl söyleyeyim sana çılgınlığın var. O çok hoşuma gidiyor. Böyle PowerShell'le de oynamayı çok seviyorsun. Buralarda ne olacak? Öngörün ne? İstersen öyle yapalım. Noktalayabiliriz de.
Evet. Aslında
Bence
şey, ya PowerShell'i ben birazcık şey gibi edindim. Ne derler ona? Sosyal sorumluluk projesi gibi
biraz
düşünüyorum ben. O yüzden her konuştuğum kişiye Türkiye'de PowerShell, yurt dışında da böyle, yurt dışında da farklı değil yani hala alışmışlar. PowerShell kullanın, PowerShell kullanmaya başlayın diye. Çünkü mesela başka bir podcast session'ında bir arkadaşımla konuşuyordum. İlkokul arkadaşım, ta geçmişten tanıdığım. O zaman
süper.
birlikte şeye girmiştik. İşte o yazılıma başlamıştı. Ben de yazılıma başlamıştım. Delphi ile girdim ben sektöre. İşte öğreneyim. Delphi var ya yazılım şeyi.
Biliyorum biliyorum. Ben de üniversiteden görmüştüm.
Onu işte öğreneyim diye böyle başlamıştım. Fakat o arkadaş bayağı iyiydi. 3-5 tane bug buldu yazılımda. Ve moralim bozuldu. Bayağı bıraktım yazılımı. O şekilde sistemci oldum, tamam mı? Bayağı kariyerimi değiştirdi yani. Her neyse.
Kahretsin o bug'lar bitirdi seni.
Aynen. PowerShell mesela benim çocukluk hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı oldu aslında. Yani ben artık gene IT pro olarak hiçbir yazılım oryantasyonu almadan, development oryantasyonu ve eğitimi almadan şu an .NET kütüphanesine de erişebiliyorum. API'larla oynayabiliyorum. İstediğim
Kesinlikle.
GUI'yi yazabiliyorum. Bu inanılmaz bir şey. Bana çok keyif veriyor. Ve insanlara da bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü artık PowerShell yeteneği olmadan veya PowerShell'i kullanamadan çok fazla ne yazık ki ilerleme şansları yok. Bu ciddi bir şey yani. Microsoft burada güzel bir yol izledi bence. Exchange 2007'yi hatırlarsın. Bir anda çat diye önümüze
Hatırlıyorum.
PowerShell'i sundu. Exchange Management Shell'i. Hatta ben Exchange 2007 sınavını hatırlıyorum. Microsoft sınavına direkt ya yıllardır eğitimini verdik gireriz falan diye girip böyle kıl payı falan geçtiğimi hatırlıyorum. 150 tane Exchange Management Shell sorusu çıkmıştı. PowerShell
Hatırlıyorum.
Microsoft için çok önemli. PowerShell ile başlayan otomasyon süreci Orchestrator'a evrildi biliyorsun. Orchestrator'da bir şeyler yapmaya başladık. Otomasyon tool'u olarak PowerShell'i kullanabiliyorduk. Sonra SMA çıktı Windows Azure Pack içerisinde. PowerShell Workflow'a evrildik. Bir sonraki aşamada da şu an Azure Automation'ı konuşuyoruz. Hibrit yapıyı destekleyen. Bence Microsoft'un gene hibrit yaklaşımını full support eden bir yapı bu da. Microsoft diyor ki sen lokalde ise de bir şey geliştirsen de veya Azure üzerinde kodlasan da veya o senin dediğin grafiği de kullansan da bunlar farklı yerlerde çalışabilir. Azure'da da çalıştırabilirsin, Windows Azure Pack'te de çalıştırabilirsin, lokal ISE'de de çalıştırabilirsin diye bir mantığı var. Bu
Evet.
arada ayrı Azure Automation diye bir podcast serimiz var. Hasan Güral'la yaptık onu.
Aa,
O
süper. Çok çok.
bayağı bir detaylarını verdi. Ben de bayağı
Çok
bir
güzel.
ilgileniyorum. Çok teknik detaya girmeden insanlara şunu söyleyebilirim. Yani ders başladı. Birinci sınıf PowerShell'le başladı. İkinci sınıfta Orchestrator'ı gördük. Üçte SMA ve Workflow geldi. Şu an biz mezun olmak üzereyiz ve dördüncü sınıftayız. Azure Automation'da. O yüzden sen
Evet.
eğer dördüncü sınıftan olaya girersen patlarsın. Yani direkt Azure Automation'a girmemen gerekiyor. Bence hızlıca birinci sınıfa dönüp tekrar derslerini alıp PowerShell'le başlayıp belki 2'yi 3'ü atlayabilirler ama o birinci sınıf o hazırlık sınıfını mutlaka almaları lazım. O PowerShell'i almaları gerekiyor.
Ya ben çok ön yargılıydım senin dediğin gibi şey kısmı, hani yazılım geçmiş olmasına rağmen. Hasan'ın da kulaklarını çalayım. Hasan benim ekibi terk edince çok güzel bir PowerShell eğitim bana kaldı. Baki biliyorsun, sağ olsun, Baki'den de biraz destek aldım. Sonra ne şey de moralim bayağı bir bozulmuştu. Senin şeyi okudum. Azure Automation dünden bugüne okudum. Bayağı bir gaza geldim. Yapacağım arkadaşlar. Sonra derste şov yapmaya başladım. Hakikaten o Word işte arkasından ismi fiil artı ismi kullanmak, böyle sorguyu kendi kafandan düşünüp yapmak çok çok güzel hale getiriyor ürünü.
Ya
Ve
bence
çok güzel.
tamamen ön yargı ya, yani başlamak.
Tabii
Çünkü
tabii çok
yani
ön yargı,
çok
evet.
çok basit bir sintak. Yani ağır konuşacağım ama bilirsin ben bazen
Bitirdim
ağır konuşurum.
söyle. Tam
Yani
böyle bitersin şeyde. Hani git
şey,
yazsın.
bunu yapamamak için gerçekten problemli olmak gerekiyor. Yani bu şey değil. Yetenekli olmanıza gerek yok PowerShell. Çünkü bizim için yapılmış. Yani development bilmeyen, tamamen wizard'a alışmış adamları biz nasıl en kolay şekilde buna geçiririz diye
Kesinlikle.
mantıken, yani sen get service dediğinde aslında arkada böyle 6 satır bir .NET kodu çalışıyor. Adam sana o .NET kodunu get service ile yapmış. Şimdi get service'in ne yapacağına dair fikir ayrılığı yaşıyorsan veya sıkıntılar varsa o bambaşka bir sorun zaten.
Evet, o zaman ortamdan biz de kaçalım, terk edelim.
O
O
yüzden
çok
PowerShell çok çok önemli. Azure Automation şu anda hibrit worker'lar var biliyorsun. İşte
evet.
bir sürü şey var yapabileceğin. Ama Azure Stack bu arada tamamen Azure Resource Manager'larla çalışıyor. IRM'i biliyorsundur, template'lerle. Ben artık bir VM neti mi, bir compute'ü mü, bir storage'ı mı Azure üzerinde direkt bir template haline getirip PowerShell'le
Evet.
dağıtabiliyorum. Klasik artık portali de kullanabilirsin ama Azure
Resource Manager
Resource Manager çok daha tercih ediliyor büyük
evet.
deployment'lar için. Bunun lokal desteği de geldi ve baktığında Core'da her zaman PowerShell var. Yani her zaman bir PowerShell'i kullanıyorsun.
Kesinlikle.
O yüzden PowerShell
Korkmasınlar
çok çok
kesinlikle.
önemli ve herkesin mutlaka odaklanması lazım.
Evet.
Microsoft Otomasyon Vizyonu da, onu ayrı konuşuruz ama mesela
Evet.
Orchestrator nereye gidiyor diye bence konuşmamız lazım.
Evet. Ya şey kısmında ben şimdi Datasor'la konuşurken onlar da başka firmanın bizim bir işi diğer firma Atomic diye bir ürün kullanıyorlar. Dediğin gibi yani vizyon aslında sadece Microsoft'ların değil diğer vendor'lar da aynı yöne
Tabii.
gidiyor. Yani herkes orada PowerShell kullanıyorlarmış ciddi bir şekilde. Onun da sohbetini yaptım. Ortak bir platform olacak herhalde. Ben bunu yani bilir kişisi olarak söylemiyorum ama öngördüm. Çünkü biliyorsun sadece şey değil Amazon'u bile PowerShell yönetebileceğimiz paketler var. Herhangi bir şekilde kendimiz bile yazmamıza gerek yok
Ben
bunları.
eğitimde şunu diyorum. Bir sisteme, bir protokolle erişebiliyorsan, paketi
Evet.
falan bırak yani. Bir ya
Evet.
fiziksel değil de bir protokol üzerinden erişebiliyorsan PowerShell'le bunu otomatize edebilirsin. Ve bence bir şeyi
Kesinlikle.
iki kere yapıyorsan otomatize edebilirsin.
PowerShell yapıyoruz. Evet.
Evet, yani başka
Şimdi çok
kaçışı yok.
sevindim. Aslında da büyük bir heyecanla dinleyeceğim onu. Çok da seviyorum. O da belki son yıllardaki en böyle genç yeteneklerden birisi.
Wonderkid ya. Futbol
Biliyor
menajerinde
musun?
Wonderkidler oluyor ya, böyle genç
Ha,
yetenekler.
evet. Şey kısmında çizgi takip edeceğim. Çok da keyifli oldu ama ben hani öneriyorum. Bizim çünkü bugün konumuz Azure üzerinde ağırlıklı olarak ama senin o yazını bir okusa o bir motivasyon yazısı. Yani dünden bugüne Automation'ın vizyonunu okuduklarında bir şey. Orada da şöyle birkaç tane bilgi vereyim ve sonlandıralım istersen. Ben şeyden yani biz ders olarak böldüm ya birinci ders, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf gibi. Çok basitten senin yazındaki ve bizim de bu arada kitabı çok iyi yazan kişinin Microsoft'un resmi MOOC kitabını yazan kişinin şeyi çok başarılı anlatım dili. Şu nesne yönelimli programlama gibi anlasınlar önce. Ben o çok hoşuma gitti. Çok, seninki çok daha base yazmış. Tam bir IT'ci, IT pro yazmış. Çünkü ben nesne yönelimli programlamayı okurken hep kaçardım. Hani o senin verdiğin get service'deki örneğin onun bir text olmadığını anladıkları anda
Netflix'i yani bizi yıllarca bu developerlar bence çok para kazanmak için korkuttular, evet. Tamam mı? Object oriented falan. Evet, ne diyor, evet. Bunlar falan diyoruz, tamam mı? Abi o bildiğin obje yani. Objeyle çalışıyorlar, bu kadar.
Kesinlikle o nesne içmiş. O kavramlar çok güzel değilmiş. Onu diyorum. Şimdi ben korkardım. Biliyorsun yazılım ekibimiz diye vardı. Senin de arkadaşların çok fazla yan yana otururken. Abi object oriented şunu gerçekleştirdim. Ulan ne diyor? Niye gerçekleşmiş? Nesne yönelimli ne demek? Nesne ne demek? O kavramları bilmeyince şey yapıyor. Ben de yavaş yavaş böyle base'den başlayıp kendi tecrübelerime PowerShell gurusu olmadan böyle o halden başlayıp tecrübelerimi yazacağım. Senin zaten var, Hasan'ın yine o şekilde var. Buna değinmek istedim çünkü herhalde senin de söylediğin gibi Azure Stack tarafında da çok ciddi bir kesinlikle kullanım olacağı için. Hani
kurtuluşu yok yani, PowerShell'siz evet. Devam etme şansımız yok.
PowerShell biliyorsan varsın, yoksan yoksun diyebiliriz herhalde artık.
Aynen şey gibi yani ilerleyen süreçte şeyi dışı kalacaksın evrimde.
Asimile olarak
asimile evet, olacaksın olarak. Yani süreçte.
Evet. Vallahi benim aktaracaklarım da ben biraz daha bugün seni dinlemek için de moderatör gibi olma süper oldu. Umarım katkıda sağlık.
Bir anda rol değiştik ya çok iyi. Evet, ama güzel evet. Oldu çünkü diğer şeylerde ben çok konuşmuyordum. Hep böyle dummy sorular soruyordum. Peki neden VM oluşturmalıyız falan diye.
Evet siz rolü çaldım aslında. Yok.
Beni şey zannedebilirler ya. Ulan bu moronu nereden bulmuşlar? Devam garip garip sorular soruyor diye. En azından kendimi anlatma şansını verdiğin için teşekkür ediyorum.
Evet evet. Şey diyecekler. Bu adam bilmeden yürüyor. Kesinlikle çok derin bilgi var. Çok güzel olmuş. Yani şey kısmı özellikle hani özellikle Azure Pack kısmında da çok şey yapmak istemedim ama System Center ile ilgili dediğin gibi 2016'da belki ayrı bir podcast yaparız. Bu arada susmam. Bol bol konuşuruz inşallah Azure'da da yine öyle. Ama şey kısmı için bence çok yararlı oldu. Şu 8-10 ay içerisinde ne olacağını da göreceğimiz bir aşama oldu. Ben teşekkür ediyorum yani senin de erkenden de kaldırdık. Sen de şu anda hazır bir durumdasın. Ben birazdan toplantılara gideceğim yani izin verirsen.
Ben de istersen sabah şimdi burada bir koşu yaparım hocam. Biliyorsun burada spor falan böyle. Sonra kahvemi içerim işte. Yağmur izlerken bilgisayarı açacağım.
Tamam ben kapatıyorum sesi kesin. Moralimi bozma benim. Şimdi
ben hocam çok teşekkür ederim öncelikle. Vakit ayırdın.
Sağ ol, ben de öyle şekilde.
Bence harika bir session'dı. Bunu mutlaka tekrarlayalım çünkü bunlar biliyorsun az konuşulan konular ama Türkiye'de daha fazla uygulamasını göreceğiz. O yüzden System Center alanında mutlaka zaten 3 MVP'yiz. Sen, ben bir evet. De Okan Eke.
O kadar.
Evet. Okan'ı da belki alıp üçlü bir session yapıp üzerine muhabbet edebiliriz.
Kesinlikle ürünler çıktığında dediğin gibi bir gündeme getirdim. Çok da süper oldu. Çok sağ ol. Ben özlediğim dostlarımla bu şekilde görüşmek bile çok iyi oluyor. Hep süper. Bir iş bahanesiyle görüşürüz ama gayet de iyi oldu. Çok teşekkürler beni çağırdığın için. Tekrar görüşmek üzere o zaman.
Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Selamlar herkese.
Aleyküm selam. Bay bay.